Ayrım 16, sayfa 141. 2. Bu o değil mi? Diye fısıldadı Belgin. Ayşe gözlerini kırpıştırarak apartman kapısında beliren gölgeye baktı. Yanılmalarına imkan yoktu. İri yarı bedeni ve uzun boyuyla adamı hemen tanımışlardı. O, diye mırıldandı Ayşe. Uykusuzluktan ikisinin de gözleri kan çanağına dönmüştü. Bütün bir gece uyanık kalmışlar, saat 4'e kadar meçhul ziyaretçinin çıkışını beklemişlerdi. Ama artık şüpheleri kalmamıştı. İzledikleri, bulmayı ümit ettikleri adam bu olmalıydı. Rüzgar gibi eve gelmiş, şimdi de sabahın ağarmasına az kala hırsız gibi kimseye görünmeden evden ayrılıyordu. Tam bir gece kuşuydu, adi bir zampara. Ayşe'nin tepesi atmıştı. Korku, çekinme filan hissetmiyordu. Elinde olsa arabadan fırlar, herifi çevirir, yakasına yapışırdı. Ama bunun henüz çok anlamsız olduğunu biliyordu. Güçlükle içindeki hırsı frenlemeye çalıştı. Meraklı gözlerle sokakta ilerlemeye başlayan adamı arkasından incelemeye başlamıştı. Her taraf kapkaranlıktı. Görüşü ancak sokak lambalarının el verdiği ölçüdeydi. İkisinin de heyecanları arabanın içinde durağa çıkmıştı. Hatta Belgin hafif hafif titremeye başlamıştı. Ayşe'nin elini kontak anahtarına attığını görünce kısık sesle bağırdı. ''Acele etme!'' dedi. ''Herif bu sessizlikte çalışan motorun sesini duyar, huylanır. Kendisini izlediğimizi anlar. Bırak uzaklaşsın biraz. Nasıl olsa yayan gidiyor. Fazla ileri gitmeden ona yetişiriz. Caddeye kadar daha mesafe var. Hem caddeye çıksa bile hemen bir vasıta bulamaz. Uyandırmayalım adamı.'' Belgin'e hak verdi Ayşe. Adamın iri cüssesiyle karanlıkta biraz daha uzaklaşmasını beklediler. Hüseyin sokağın başına vardığında Nazan da kontağı çeviriyordu. Adamın tipi Nazan'ı da ürkütmüştü gerçekten. Bir defa çok iri fizikli biriydi. Ama asıl tuhafına giden adamın yürüyüşündeki Gülhan Beyli havasıydı. Sanki tam bir sokak serserisi. Eskilerin yakıştırmasıyla tulumbacı görünümündeydi. Kollarını iki yana açarak ve yengeç gibi yan yan ilerliyordu. Dikkatini çeken bir şey de bu soğuk kış sabahında paltosuz oluşuydu. Hiç kuşkusu kalmamıştı artık. Nazlı'nın sevgilisi bu tipsiz herifti. Hiç şaşmamak gerek diye düşündü içinden. Olmayacak tiplere aşık olmakta ablasının eline kimse su dökemezdi. Park yerinden çıktı ve arabaya gaz verdi. Sokağın başına geldiğinde uzun boylu adamın hızla geçen bir taksiye el salladığını gördüler. Adamın peşine takılmakta biraz daha geç kalsalar belki de uzaklaşmasını göremeyeceklerdi. Ayşe de taksinin peşine takılmıştı. Taksim'e gelen taksi gümüş suyundan aşağıya kıvrıldı. Yollar oldukça tenha olduğundan öndeki taksiyi izlemek çok kolay oluyordu. Ayşe yine tedbirli davranmış, arabaya belirli bir mesafe koymayı yeğlemişti. Dolmabahçe'ye gelince taksi sağa kıvrılıp Salı Pazarı'na doğru ilerlemeye başlamıştı. Belgin, "Nereye gidiyor bu herif acaba?" diye sordu. "Henüz hiçbir fikrim yok," dedi Ayşe. Taksi Karaköy'e varmış, köprüyü geçiyordu. Belgin dayanamayıp homurdandı yine. Herhalde evine gidiyordur. İnsan sabahın köründe başka nereye döner? Köprüyü geçince taksi önce Sirkeci istikametine, oradan da sahil yoluna saptı. Ayşe de söylenmeye başlamıştı. Ulan bu hergele nerede oturuyor yahu? Yoksa gecenin bu saatinde bu Kırköy'e kadar uzanacak mıyız? Fakat az sonra taksinin sağ sinyali sapacağını gösteren ışığını yakıp söndürmeye başlamıştı. İkisi birden irkildiler. Şehri daha az tanıyan Belgin sordu. Neresi burası kuzum? Biliyor musun? Can kurtaran, dedi Ayşe. Sahil yolundan içerilere girmişlerdi. Aslında iki arkadaş da yüreği yeterince tanımıyorlardı. Tan yeri hala ağırmadığından gecenin karanlığı hala devam ediyordu. Ana caddelerde yol alırken takip ettiklerinin pek farkına varılmazdı ama nispeten yoksul ve sosyal seviyesi daha düşük olan bu semtte sokaklar bomboştu. Ayşe önündeki taksiye daha fazla yaklaşmamak için ayağın gaz pedalından hafifçe çekti. İki sokak sonra önlerindeki taksi durmuştu. Ayşe de frene bastı. Henüz takip edildiğinden haberi olmayan Hüseyin taksiden inmişti ama böyle hafif bir ağız dalaşına girdiği bağırmasından el kol hareketlerinden belli oluyordu. Taksi adamı indirdikten sonra hızla uzaklaşırken iri yarı müşteri hiddetini yenememiş arabanın kaportasına güm diye bir yumruk indirmişti. İleri geri küfürlü konuşmaları gecenin sessizliğinde yankılanıyordu. Anlaşılan şoför en iyi çarenin uzaklaşmak olduğunu sezinlemiş hemen gaza basmıştı. İki arkadaş orada daha fazla duramazlardı. Ayşe de yeniden arabaya gaz verip Hüseyin'in yanından geçti. Kısa bir an Hüseyin birden arkasında peyda olan arabaya kuşkulu bir bakış atmıştı. Sanki sabaha karşı bu araba da nereden çıktı dercesine. Bir an iki arkadaşın da yüreği ağzına gelmişti. Görülmek istemiyorlardı. Ayşe'nin arabası hızlanmıştı ama yine de çok kısa bir an dahi olsa adam arabanın içindeki kızlarla göz göze gelmişti. Ayşe'nin arabası uzaklaştı. Belgin nefes nefese sordu. Ne dersin? Gördü mü bizi? Gördü tabii. Ama tanımamıştır, değil mi? Seni tanımamıştır. Belgin biraz yadırgayarak arkadaşını süzdü. Öyleyse seni de tanımamıştır. Bundan emin değilim. Neden? Ayşe önündeki yan sokağa hızla saparken arkadaşına cevap verdi. Kafanı çalıştırsana biraz. Nazlı'nın evine gizlice girecek kadar onu tanıyor. Belli ki ablamın hayatını iyice incelemiş. Muhtemelen benim varlığımdan da haberi olmuştur. Beni daha önce bir yerde görüp görmediğini bilmiyorum ama görmüş olması mümkündür. Haklısın be, diye isteksizce söylendi Belgin. Ne yapacağız? Hiç. Artık ok yaydan çıktı. Tanıdıysa tanısın hergele. Umurumda değil. Yan sokağa sapınca Ayşe arabayı durdurmuştu. Karşılıklı bakıştılar yine. Şimdi ne yapacağız? Diye mırıldandı Belgin. Adamın evini gördün mü? Kaçar mı benden? Gördüm tabii. Sen dikkat etmedin mi? Genç kız biraz çekinerek karşılık verdi. Vallahi ne yalan söyleyeyim. Bahçe içinde ufak, gecekondu gibi bir yerin önünde indiğini gördüm. Ama korkudan fazla dikkat edemedim. Herif azgın birine benziyordu. Baksana taksi şoförüyle nasıl tartışıyordu. İzbandut gibi de biriydi. Herife bakmaktan evi fazla seçemedim. Amma ütleksin be Belgin. Ne yapayım ayol? Herif bizi gördü. Arabayla yanından geçerken nasıl bize kötü kötü baktığını görmedin mi? Belki de bizi tanıdı. Madem sen evini tespit ettin, hadi gidelim buradan artık. Huylanıyorum. Ayşe sakin bir şekilde söylendi. Acele etme. Acele etmeyeyim mi? Daha ne bekleyeceğiz yahu? Adamı gördük. Evini de tespit ettik. Daha ne yapacağız ki? Ayşe arabanın içinden çıkmaya hazırlandı. Belgin dehşete kapılmış gibi homurdandı. Nereye gidiyorsun? Evi ve sokağı yakından incelemeye. Çıldırmışsın sen. Bu saatte mi? Saat sabahın 5'i. Her taraf zifiri karanlık yahu. Neyi inceleyeceksin? Hem ben korkuyorum. Sen arabanın içinde otur. Kapıları da kilitle. Merak etme, hiçbir şey olmaz. Birazdan dönerim. Ayşe arkadaşının itirazlarını aldırmadan arabasından indi. Belgin içeride hala söylenip duruyordu. Arabayı bıraktığı yan sokak dar ve kısaydı. Hemen ileride kepenkleri kapalı bir bakkal dükkanıyla, yanında da önüne bırakılmış irili ufaklı boş hasır sepetlerden manav olduğu tahmin ettiği bir semt dükkanı daha mevcuttu. Müsait bir saatte buraya uğrarsa bilgi toplayabileceğini aklı kesti. Dışarısı buz gibi soğuktu. Yağış şu an yoktu ama denizden esen sert rüzgar iliklerine kadar işliyordu genç kızın. Hızlı adımlarla o sokaktan çıkıp ablasının sevgilisi olduğuna artık inandığı o adamın taksiden indiği sokağa saptı. Burası da hafif meyilli, zamanın değişikliğine fazla uğramamış tipik eski bir İstanbul sokağıydı. Adamın girdiği bahçe içindeki eve baktı. Tek katlı, çiğ mavi bir renkte badana edilmiş, gecekondumsu ufak bir yapıydı. Gecekondu, sokağın garip mimari yapısı içinde sırıtıyordu. Bir yandan zevksiz, yapsatçıların inşa ettikleri yeni apartmanlar, diğer yandan her nasılsa hala yaşamını sürdüren eski ve harabeye dönmüş ahşap evler mevcuttu. Ayşe durdu ve kaldırımın üzerinden gecekonduya baktı. Odalarından birinde hala ışık yandığına göre ablasının sevgilisi henüz uykuya dalmamıştı. Tam bunu düşünürken ışık söndü. Sanki sokak biraz daha kararmış gibi geldi genç kıza. İçini bir üşüme sardı. Esen rüzgarın soğukluğunu daha iyi hisseder oldu. Ama onu asıl titreten şey yüz yüze geldiği acı gerçekti. Nazan'ın bu sosyal vasatın bir insanı ile nasıl olup da ilişki kurduğuna bir türlü cevap bulamıyordu. Yoksa yanlış bir adamın peşinden mi gitmişlerdi? Bu adamın Nazan'ın sevgilisi olduğuna inanması çok zordu. Nazan onda ne bulmuştu acaba? Mantığı bu gerçeği kavrayamıyordu. Gördüğü kadarıyla bu herif besbaye, serserinin tekiydi. Niteliksiz bir ırz düşmanı. Gecenin ayazı içine işledi. Burada daha fazla kalmasının anlamı yoktu artık. Gün ağarınca yeniden dönüp araştırmasını derinleştirecekti. Gördüğü her yeri hafızasına kaydetmişti. Artık burayı bulması çocuk oyuncağıydı. Hızla arabasına döndü. Belgin'i daha fazla yalnız bırakmak istemedi. Arabaya atladığında Belgin hala homurdanıyordu. Bir karış büyüdün mü? Diye sordu. Sabahın körüne başka ne gördün sanki? Ruhu zedelenmişti Ayşe'nin. Tam bir hayal kırıklığı yaşıyordu. Ablasının çoğu zaman kendine denk olmayan insanlarla ilişki kurduğu bir gerçekti. Ama bu kez kötünün de kötüsünü seçmişti. Can kurtaranlı, gecekonduda yaşayan bir sokak serserisi. Ne bulmuş olabilirdi onda? İçinden pes vallahi diye geçirdi ve Belgin'e karşılık vermeden arabayı hareket ettirdi. Nazan için çok farklı bir sabahtı. Göz kapaklarını araladığında bedeninin tüm yorgunluğuna rağmen ruhu dipdiri ve alabildiğine coşkuluydu. Uyandığında sevgili erkeğini yanında bulamayacağını biliyordu. Bundan önce birlikte geçirdikleri her gecenin sabahında olduğu gibi. Ama hiç hayıflanmadı. Vücudunun her zerresine kadar doyum içindeydi. Hatta öyle ki bedeni henüz atamadığı yorgunluğun ve uykusuzluğun tüm isyanlarını taşırken o yatağın içinde mutlulukla gerilmeye başladı. İçindeki huzur ve saadeti yaşamak, uyanık olmak, hayatı dün gecenin keyfiyle sürdürmek istiyordu. Yine de bir süre yataktan kalkmadı. Uzun uzun esneyip gerilmeye devam etti. Hiçbir şey umrunda değildi. Ne Ayşe'nin tavır koymaya kalkışması ne de patronuyla tartışmaları. İnsan bu huzur ve mutluluğu içinde hissettiği sürece her şeyle baş edebilirdi. Artık yaşamının baş mimarı, tek yönlendiricisi Hüseyin'di. Buna kendi de şaşıyordu ama tek gerçek buydu. Yorgunluğunu üstünden yorganı atıp ayağa kalktığı anda hissetti. Pestilini çıkarmıştı yine hoyrat erkeği. Çırılçıplak vücudunun aksini tuvaletinin aynasında görünce bir an şaşırdı da. Sanki onun eli vücuduna değdiğinden bu yana daha da mükemmelleşiyor, kusursuz bir beden güzelliğine kavuşuyordu. Hayretle bedenini inceledi. Karnında en ufak bir yağ yoktu. Gergin ve pürüzsüzdü. Memeleri her erkeği çileden çıkaracak kadar olgun ve kıvamındaydı. Bacakları ise kadınları kıskandıracak kadar uzun ve düzgün. Aynanın karşısından ayrılamadı bir süre. Bir kadının kendini bu kadar mükemmel hissetmesi ne kadar şahane bir duyguydu. Bunu ilk defa yaşadığı söylenebilirdi. Banyoya geçip sıcak bir duş almaya karar verdi. Ama o an bütün dünyasının birden kararacağını hiç tahmin edememişti. Çıplak ayak halının üzerinde yürürken ayağı birden yerde bir şeye çarptı. Merak ederek yere baktığında halının üzerindeki portföyünü gördü. İrkildi birden. Portföyünün yerde ne işi olabilirdi ki? Genellikle onu çantasından çıkarmazdı. Meraklanarak yerden alıp içine baktı. Portföyün içi boştu. Bütün paralarının yerinde yerler esiyordu. Önce olayı bir anlam veremedi. Fakat daha sonra meseleyi kavrar gibi oldu. Paralarını ancak Hüseyin almış olabilirdi. Ama neden? Erkeği daha önce de bu eve gelip gitmişti ama hiç böyle bir şeye kalkışmamıştı. Aklı karışır gibi oldu bir an. Gerçi cüzdanında 400-500 milyon kadar bir para vardı ve meblağ hiç önemli değildi. Ama onu düşündüren şey Hüseyin'in neden böyle davrandığıydı. Yoksa paraya mı ihtiyacı vardı? Oysa söylese seve seve ona maddi yardımda bulunabilirdi. Kendine hiç haber vermeden parayı neden almıştı? Bu düpedüz hırsızlıktı. Sonra biraz katı davrandığını, erkeğini haksız suçladığını düşündü. Belki Hüseyin giderken ona haber vermeyi düşünmüş ama kıyamamış, derin uykusundan uyandırmak istememiş olabilirdi. Hem o kadarcık paranın ne önemi vardı? Bunu hırsızlık diye yorumlamaya kalkışmak çok abesti. Ayrıca tuvalet masasının üzerindeki mücevher kutusunda bir yığın kıymetli takıları vardı. Niyeti kötü olsa portföyündeki parayı değil onları çalardı. Yine de içini korku kapladı. Acaba mücevherleri yerinde duruyor muydu? Gelaşla dönüp tuvalet masasının önüne koştu. Kutuyu açıp içine baktı. Mücevherler yerli yerindeydi. Derin bir oh çekti. Hatta emin olmak için kutunun içindekileri yatağın üstüne boşaltıp birer birer inceledi. Hatırladığı kadarıyla hiç eksik yoktu. İçi biraz ferahlamıştı. Hırsızlık amacında olsa özellikle bunları çalardı. Hepsinin değeri portföyündeki nakit parayla ölçülemeyecek kadar fazlaydı. Bu kesinlikle bir hırsızlık olayı değildi. Kim bilir diye söylendi. Belki de asıl cüzdanını kaybeden sevgilisiydi. Durumu sabaha karşı giyinirken fark etmiş ve parayı kendisinden almış olabilirdi. Hadisenin üzerinde fazla durmadı. Bir daha gelişinde konuyu ona açardı. Daha doğrusu herhalde Hüseyin bir açıklama yapardı. Banyoya girdi. Sıcak duşunu alırken yine de içinde garip bir eziklik hissetti. Sevgilisi kimdi? Neyin nesiydi? Onun hakkında isminden başka ne biliyordu ki? Sanki durumun garabetini yeni hisseder gibi tedirgin olmuştu. Geçirdikleri bunca ateşli gecelere rağmen Hüseyin hakkında hiçbir şey bilmediği alelade bir insandı. Her gün sokakta kimliklerini bilmeden gördüğü binlerce erkekten biri. Belki gerçek adı bile Hüseyin değildi. Yalan söylemiş olamaz mıydı? Mutluluk içinde başlayan bir günün sabahı birden kararır gibi gelmişti Nazan'a. Ayrım sonu, sayfa 150.